Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an İspanya'nın Barcelona kentindeyim ve Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıtılan yeni nesil akıllı telefonları ekranlarınıza getirmeye devam ediyorum. Şu an elimde tuttuğum telefon Sony'nin burada tanıtımını yaptığı iki önemli ve yeni modelden küçük olan, yani Xperia XZ2 Compact. Önce şunu söylememe izin verin lütfen. Compact serisine gerçekten ayrıca önem veriyorum çünkü bu boyutta böylesine yüksek performanslı telefon yapan Android üreticisi kalmadı gibi. Android kısmının altını çiziyorum çünkü Apple'ı burada istisna olarak gösterebiliriz. Zira onlarda da iPhone SE modeli var. Evet, belki burada XZ2 Compact gibi sınıfındaki en modern teknolojileri bünyesine barındırmıyor ama yüksek performanslı küçük telefon isteyenler açısından alternatif seçeneklerden birisi olduğu ortada. Gelelim XZ2 Compact'a. İsterseniz önce XZ2 ile ne gibi farkları var onu söyleyeyim. Daha sonrasında tasarım ve diğer detayları konuşalım. Temel olarak iki farktan bahsedebilirim. Bunlardan birisi XZ2'deki kablosuz şarj özelliğinin bu telefonda olmaması. Diğerinin ise yine XZ2'de olan dinamik titreşim sisteminin bu telefonda olmaması. Dinamik titreşim sistemine aslına bakılırsa PlayStation'ın DualShock kontrolörlerindeki titreşim teknolojisine benzetebiliriz. Örneğin film izliyorsunuz diyelim. Filmlerdeki sesler aynı zamanda titreşime desteklenerek çok daha iyi bir deneyim elde etmeniz sağlanıyor. Bu özellikler ama küçük olan modelden Compact'ta yok. Şimdi tasarımdan başlayarak XZ2 Compact'ı daha yakından tanıyalım isterseniz. Tasarım seviyesinde XZ2 ailesi Sony'nin değişen tasarım dilini yansıtan modeller. Niye? Çünkü genel olarak bakıldığı zaman 18:9 ekran formatına geçilmesiyle birlikte genel tasarım süreçlerinde bazı güncellemelerin yapıldığını görmekteyiz. Sony'nin Ambient Flow adını verdiği yeni tasarım dili çerçevesinde bu tasarımın merkezinde aslında simetri yatıyor. Telefonun hem ön hem de arka kısmı arkadaşlar mümkün olduğu kadar simetrik şekilde tasarlanmaya, dizayn edilmeye çalışılmış. Bunu bozan bazı istisnalar var. Örneğin nedir? Aslında LED bölmesi ve lazer bölmesi, sensör bölmesi daha doğrusu biraz simetriyi bozuyor ama kamera sensörü ve parmak izi okuma sensörünün konumuna, pozisyonuna bakıldığı zaman büyük oranlı simetrinin arka tarafta da korunmaya çalışıldığını söyleyebilirim. Keza ön taraf içinde benzer şeylerden bahsetmek mümkün. Alt üst taraftaki çerçeve kalınlığından tutun da genel dizilime kadar büyük oranda simetriye sadık kalınmaya çalışılmış. Malzeme tarafına bakıldığı zaman arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere ön taraf cam ve Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış durumda. Arka taraf polikarbon malzeme, işte XZ2 ile tasarım seviyesindeki fark da burada karşımıza çıkıyor çünkü XZ2'nin arka tarafı camla devam ederken XZ2 Compact'ta arka taraf polikarbon materyalle desteklenmiş durumda. Cam ve polikarbon malzemenin arasına da taşıyıcı iskelet olarak metal çerçeve giriyor, alüminyum çerçeve giriyor. Tasarımın rakamlara yansıyan kısmına bakıldığı zaman 168 gram ağırlığında ve 12 mm civarında kalınlığa sahip olan bir telefonla karşı karşıyayız. Yani telefonun çok nazik bir görünüme sahip olduğunu söyleyemeyeceğim ama kalın olmasının aslında ergonomiye etki eden bir pozitif katkısı var. O da arka taraf hafif konkav bir yapıda, yani dışa doğru bombe yapıyor. Dolayısıyla telefonunuzu avucun içerisinde tutarken çok daha iyi oturduğu için kullanım kolaylığını sağlıyor. Üstüne bir de 5 inç boyutunda ekranı eklediğiniz zaman telefonun herhangi bir noktasına, herhangi bir kullanım anında hareket halindeyken bile kolayca erişebiliyorsunuz ki bunlar kullanım kolaylığına pozitif katkı sağlayan özellikler. Butonların dizilimine bakıldığı zaman her şey sağ tarafa dizilmiş durumda. Üst tarafta ses arttırma ve azaltma butonları, altında güç düğmesi ve onun altında deklanşör butonu var. Ne bereketlidir ki Sony deklanşör butonunu koruyor dostlar. Dolayısıyla telefon hangi modda olursa olsun deklanşör butonuna basarak kameraya hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama güç butonunun tasarımını sevmedim. Ben o Sony'nin üzerinde parmak izi okuyucu sensörünü barındıran karakteristik güç butonunu aslında daha çok seviyorum. Genel tasarım çerçevesinde aslında söyleyebileceklerim bunlar. Ekran kas oranına bakıldığı zaman evet çerçeveler artık incelmiş durumda ama genel görünüm anlamında şu ana kadar gördüğüm en etkileyici telefon mu derseniz hayır değil. Öyle olduğunu söylemem biraz gerçeğe yansımaz diye düşünüyorum. Çünkü evet Sony adına büyük bir adım var ama akıllı telefon dünyasının 2018'deki telefon trendlerini dikkate aldığımız zaman en güzel görünen telefon olduğunu söylemek gerçekten çok zor olur. Telefonun donanımına bakalım isterseniz biraz. Donanım tarafında 5 inç boyutunda bir ekranımız var. Ekran görüntü oranı 18:9 olduğu için çözünürlük Full HD'nin biraz ötesine geçiyor. Yani Full HD Plus seviyesinde bir çözünürlüğe sahibiz. Ve aslında piksel yoğunluğuna bakıldığı zaman da inç başına 483 piksellik bir piksel yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine X-Reality gibi Sony'nin ekran ve görüntü iyileştirme tarafındaki modern teknolojilerin tamamı bu telefonda da var. Ekranla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki kullanım deneyimim ekseninde parlaklık seviyesi ve hem renk üretim tarafı hem de görüş açıları itibariyle ben beğendim. Evet tabii ki Amiral gemisinin bu telefonlarla kıyaslandığı zaman özellikle Samsung'un parlaklık seviyesinde Sony'nin yakalamış olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ama bu telefonu alıp ekran tarafında ben bu telefonun ekranını çok beğenmedim, istediğim seviyede performans veremiyor diyen çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bu telefonun yüksek performans sınıfında olmasını sağlayan asli unsur Snapdragon 845, yani Sony bir minyatür kasa içerisinde bugün Android dünyasında herkesin kullanabileceği, herkesin erişimine açık en yüksek performanslı chipset olan Snapdragon 845'i kullanan tek telefon. Bu boyutta böylesine performans verebilen en azından şu an için başka bir telefon görmedim. Ek olarak 4 GB RAM var. Low Power DDR4X bellek kullanıyor ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu görmekteyiz. Yine güzel olan detaylardan bir tanesi microSD hafıza kartı desteği devam ediyor. Dolayısıyla arzu ederseniz, 64 GB yetmez derseniz depolama kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Pil tarafına bakıldığı zaman da yine aslında konuşmamız gereken bazı detaylar var. Nedir bunlar? Az önce de söylediğim gibi abisinden farklı olarak bu telefonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor ama pil kapasitemiz 2870 mAh. Dolayısıyla 5 inç boyutunda ekran, 10 nanometre Snapdragon 845 ve Sony'nin yaptığı diğer optimizasyonları baz aldığımız zaman arkadaşlar, o kullanıcıların yıllardır Sony'den beklediği 2 gün pil ömrü konusunda gerçekçi bir telefon olabilir ama bundan tam olarak emin değilim. Tabii ki bunu detaylı testler sonucunda görebileceğiz. Bunu ayrıca analiz etmek gerekiyor. Onun için de telefon tabii Türkiye'ye gelmesi lazım. Quick Charge 3.0 desteği var. Tabii artık gönlümüzden geçen Quick Charge 4.0, çünkü Qualcomm'da bu teknoloji hazır, aksesuar seviyesinde var. Bu teknolojiye adapte olacağını söyleyen firmalar da var ama Sony tarafında şu an Quick Charge 3.0 var. Bu da hızlı bir teknoloji. Sonucunda bu telefonun pilini hızlı şekilde şarj edebilmek de pekala mümkün dostlar. Bu arada ekran kısmından bahsetmişken söylemediğim detay vardı. O da HDR, HDR desteği arkadaşlar. Sony tarafında Xperia XZ2 Compact ve XZ2 hem kamera tarafında HDR video kaydına izin veriyor hem de ekran tarafında HDR içerik gösterebiliyor. Dolayısıyla genel renk karakteristiği çerçevesinde ekranlarda ciddi bir gelişim olduğunu söylemek mümkün. Zaten şunu da ifade etmem gerekiyor, belki hatırlamayanlar olabilir, bir önceki kompaktla kıyaslandığı zaman ekran her seviyede iyileştirilmiş durumda. HDR desteğinden tutun da artan çözünürlüğe kadar. Kameraya geçelim isterseniz. Arka tarafta 19 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Sony'nin IMX400 sınıfı sensörünü kullanıyor ve yine bir süredir Sony'den alıştığımız 960 fps gibi, yani süper slow motion kayıt yeteneği gibi özellikler de yine bu telefonda devam ediyor dostlar. Aynı zamanda yine Sony'nin öngörüsel netleme teknolojisi de bu telefonda var. Dolayısıyla kontrast tabanlı, faz algılamalı ve aynı zamanda lazer tabanlı netleme fonksiyonlarını bir araya getirerek hızlı şekilde netleme yapabiliyor ki benim denediğim kadarıyla da gerçekten netleme konusunda Sony'nin o son 1-1,5 senedir gösterdiği ciddi gelişim bu telefonda da devam ediyor. Kamera konusunda pek bilinmeyen bir detayın altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii sensör önemli ama kameranın bize yansıttığı, yani gözümüzün gördüğü görüntünün oluşumunda telefonun kullandığı chipsetin içindeki sinyal işlemcisinin katkısı büyük. Burada da aslında Qualcomm'un geliştirdiği Spectre 280 görüntü sinyal işlemcisi var. Pek bilinmez ama Qualcomm bu sabit fonksiyonlu motoru geliştirirken belli oranda Sony ile işbirliğine gittiği için Sony oradaki know-how'unu, yani oradaki bilgi birikimini bu telefonlara aslında doğrudan söylemese bile daha iyi aktardığını ifade eden bir takım mesajlar da vermiyor değil ki, yaptığım denemelerde zaten bunu doğrudan nitelikte. Tabii şu an fuar alanındayız. Dolayısıyla kameranın farklı ışık koşullarında, farklı kullanım senaryolarında nasıl tepki verdiğini öngörmek çok kolay olmasa bile 19 megapiksel kamera netleme hızından genel görüntü kalitesine gerçekten muazzam görünüyor ama rekabette ne noktada olur bunu ancak telefon elimize ulaştığı zaman göreceğiz. Bu telefon ve bu telefonun abisi olan XZ2 için Sony aynı zamanda şunu söylüyor: bu iki telefon dünyanın ilk 4K HDR, HDR video çeken telefonları ki HDR görüntü, HDR destekli bir ekranla birleştirdiğiniz zaman gerçekten görsel deneyim olarak iyi bir paket sunuyor gibi. Tabii HDR deneyimi 5 inç boyutunda küçük bir ekranda hissetmek ne derece etkili olur bundan emin değilim ama teknik olarak, teknik kadroda bu özelliklerin olması bence güzel dostlar. Ön tarafta 1/5 inç boyutunda. Bu arada arka taraftaki kamera sensörümüz 1/2.3 inç boyutundaydı. Ön taraftaki sensör boyutumuz ise 1/5 inç. 5 megapiksel çözünürlüğünde aslında önceki amiral gemilerle, örneğin Xperia XZ1 ile kıyasladığımız zaman ön kamerada çözünürlüğün düştüğünü söyleyebilirim. Bence bu biraz hayal kırıklığı. Sony tarafı ön kamera konusunda belki biraz daha fazla yatırım yapabilirdi. Çünkü arka tarafta gelişim gerçekten hızlı ama selfie'ye yoğunlaşan kullanıcılar açısından ön kamera giderek önem kazanırken üreticilerin o tarafta biraz daha çekimsel kalmasını ben açıkçası çok manalı ve doğru bir strateji olarak görmüyorum. Bunun dışında tabii Sony'nin aslında ses tarafına yaptığı yatırımlar da bu telefonda devam ediyor. Sony'nin Hi-Res yani yüksek çözünürlü ses konusundaki mevcut teknolojilerinin tamamı bu telefonda da var arkadaşlar. Ve ön tarafta da aslında Sony kullanmış olduğu hoparlöre bağlı olarak kullanıcılara yüksek ses deneyimi vaat etmiyor da değil arkadaşlar ki bu telefonda S-Force destekli. Sony'nin S-Force çevresel ses teknolojisine sahip olan stereo hoparlör sistemi var. Dolayısıyla HDR görüntü stereo sesle birleştiği zaman eğlence konusunda bu telefon gerçekten iyi bir paket ortaya koyuyor ki o dinamik titreşim özelliği, gerçi Xperia XZ2 kompakt yok abisine var ama ses, görüntü ve titreşim ortaya gerçekten muazzam maşinin 3 atlısını birleştiriyor gibi bir etki de yaratabilir bence. Yazılım kısmı herhalde benimle hemfikirsiniz diye düşünüyorum. Son dönemde Sony yazılım tarafında belki de Android tarafındaki en iyi birlik üreticiden bir tanesi. Neden? Hem hızlı güncelleme veriyor hem de kararlı güncelleme veriyor. Yani dağıttığı güncellemeler etkili, verimli ve kullanım deneyimini artıracak şekilde çalışıyor ki bu telefonda kutudan Android 8 de çıkıyor ve üzerinde Sony'nin güncel Xperia arayüzü var. Eğer hali hazırda güncel bir Sony telefonu kullanıyorsanız arayüz büyük oranda aynı, herhangi bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. İkon setler tanındık, tema desteğiyle arayüzü özelleştirebiliyorsunuz ve hem tepkisel hem de arka tarafta yapılan optimizasyonlara bağlı olarak uygulamalar arasında geçişler gerçekten oldukça hızlı çalışıyor ki zaten Snapdragon 845 ve 4 GB RAM gibi bileşenleri bir araya getirdiğimiz zaman aksini düşünmek zaten hata olurdu. Ayarlar kısmında yine Sony'nin sunduğu Envy ayar seçeneği var. Ekranı özelleştirebiliyoruz. Ekranın renk gamutuyla oynayabiliyoruz. Kontrastıyla oynayabiliyoruz. Ön tanımlı olarak gelen ekran profillerini tercih edebiliyoruz. Ses tarafında yine dinamik ses yönetim özellikleri bu telefonda da devam ediyor. Nedir bu? Örneğin farklı videolardan farklı ses deneyimleri elde etmek istediğiniz zaman aradaki ses farkları, aradaki tonsal farklar ya da ses şiddetine bağlı farkları bu telefon mümkün olduğu kadar kompanse edebiliyor. Zaten albüm, müzik ve video uygulamaları konusunda belki de Sony en iyi firmalardan bir tanesi. Özellikle müzik uygulaması Walkman'dan gelen deneyimle muazzama yakındı. Bu özellikler de karakteristik olarak bu telefonda devam ediyor. Yine Sony'nin yapılan işbirliği, ticari anlaşmalar çerçevesinde gereksiz bulduğum işte antivirüs uygulaması gibi bir takım yazılımlar yüklü. Şunlardan da kurtulabilseler bence çok daha güzel olacak ama dediğim gibi bunlar ticari anlaşmalar olduğu için bu telefonda da bir kısmı devam ediyor. Örneğin AVG Protection antivirüs yazılımı var, Amazon yazılımları var. Bunlar olmasa da olur açıkçası. Kamera arayüzüne geçtiğimiz zaman orası da tanıdık arkadaşlar. Kamera arayüzünde böyle majör diyebileceğim yenilikler yok. Kamera tarafında tabii kamera arayüzü konusunda önemli bir güncelleme var. Kamera arayüzü konusunda Sony'nin son dönemde hatasını fark ederek yaptığı bir güncelleme var. O da nedir? 4K video çekmek isterseniz artık ayrı olan 4K video çekim modunu aramanıza gerek yok. Kameranın ayarlar kısmından çözünürlük bölümüne giderek 4K videoyu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sony'nin yaptığı, son dönemde yaptığı önemli iyileştirmelerden bir tanesi de budur. Çünkü son birkaç yıldır bu konu eleştirilen noktalardan bir tanesiydi ama nihayet bu telefonu düzeltmiş gibi görünüyorlar. Toparlamam gerekirse Xperia XZ2 Compact benim gerçekten saygı duyduğum, önem verdiğim telefonlardan bir tanesi. Çünkü böylesine şase boyutu içerisinde yüksek performans sunabiliyor olması, ses konusunda stereo hoparlörden taviz vermemesi, kameranın HDR video çekip ekranın HDR video gösterebiliyor olması gibi özellikler önemli. Abisinden bazı farkları var. Arka taraftaki materyal farklı, dinamik titreşim özelliği yok, kablosuz şarj özelliği yok ama en azından bunlar çoğu kullanıcı için mutlaka olması gereken özellikler de olmadığı için bence kimleri açısından ciddi eksikler olarak sayılmamalı ya da sayılmayacaktır diye tahmin ediyorum. Türkiye'deki çıkış tarihi fiyat hakkında bilgi yok ama umarım makul bir fiyatla yakın zamanda gelir. Çünkü Sony'nin kronik sorunlarından birisi de telefonu tanıtması ama aylar sonra Türkiye'de piyasaya sürmesidir. Umuyorum ki XZ2 Compact'ta bunun üstesinden gelebilirler. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda Sony Xperia XZ2 Compact ile ilgili ilk izlenim seviyesinde görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım aklınızdaki sorulara büyük oranda cevap verebilmişimdir. Telefon ofisimize geldiğinde detaylı incelemesini yapar, bu ekranlarda sizlerle paylaşırız zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.